Ayrım 4. Kennedy'nin beyni. Henning Mankell. Sayfa 39. 4. kısım. Şafak sökerken Arthur Lewis'i ormana götürdü. Havada yosun ve nemli toprak kokusu vardı. Gökyüzü sislerin ardına gizlenmişti. İlk don olayı yaşanmıştı. Ayağının altındaki toprak gıcırdıyordu. Lewis gece uyanıp tuvalete gitmişti. Aralık kapının önünden geçerken Arthur'un yayları neredeyse yere değen eski koltuğunda oturduğunu gördü. Elinde yanmayan piposu vardı. Birkaç yıl önce sanki ömür boyu kullanacağı tütün hakkını tüketmiş gibi aniden bırakmıştı pipo içmeyi. Durup babasına baktı ve ona hep böyle görmüş gibi geldi. Hangi yaşta olursa olsun hep yarı aralık bir kapının önünde durup ona bakmış, orada olduğundan, kendisini koruyacağından emin olmuştu. Babası onu erkenden uyandırıp itiraz etmesine fırsat vermeden ormanda yürüyüş yapmak için giyinmesini istemişti. Arabada hiç konuşmadan köprüyü geçip dağlara doğru giden nehri takip ederek kuzeye yönelmişlerdi. Lastikler hışırtılı bir ses çıkarıyordu. Orman kıpırtısızdı. Arthur bir orman yolunda arabayı durdurup kolunu kızının omzuna attı. Ağaçların arasında dört bir yana giden patikalar belli belirsiz görülebiliyordu. Arthur birini seçti ve muazzam sessizliğin içine daldılar. Çam ağaçlarının gizlediği engebeli bir alana geldiler. Burası onun galerisiydi. Etrafları Arthur'un heykelleriyle çevriliydi. Ağaç gövdelerine oyulmuş yüzler, bedenler canlanmaya çalışıyordu. Bazı ağaçlara bir sürü beden ve yüz kazınmışken, bazılarında sadece genelde yerden birkaç metre yükseğe oyulmuş küçük bir yüz vardı. Arthur sanatsal çalışmalarını dizlerinin üzerinde veya yanında getirdiği ilkel merdivene çıkarak yapardı. Heykellerden bazıları bayağı eskiydi. 40 yıl önce daha gençken yapmıştı onları. Ağaçlar büyüdükçe görüntüler deforme olmuş, vücutlar ve yüzler tıpkı yaşlandıkça değişen insanlar gibi değişmişti. Bazı heykeller hasar görmüş, kafalar ezilmiş ya da koparılmış gibi paramparça olmuştu. Kızına bazen birilerinin gelip heykellerini gördüğünü ve alıp götürdüğünü anlatmıştı. Bir seferinde bütün bir ağaç ortadan kaybolmuştu. Ama endişe etmiyordu. 20 hektarlık çam ormanı vardı ve bu kadarı hayatı boyunca yeter de artardı bile. Kendi zevki için oyduğu ve görmek istediği şeylerin hepsini birden kimse çalamazdı. Herhangi bir çöküntü belirtisi olup olmadığını anlamak için sezdirmeden kızına baktı. Fakat güçlü ilaçlar yüzünden hala uyuşmuş halde olduğundan, ağaç gövdelerinden onlara bakan yüzleri fark ettiğinden bile emin değildi. Onu en kutsal yerine, üç koca çam ağacının yan yana büyüdüğü yere götürdü. Birbirlerinden ayrılamayacak üç kardeş diye düşündü. Bu üç ağacı çok düşünmüş, yıllarca beklemişti. Her birinin gövdesinde bir heykel vardı ama onların gözle görülür hale geleceği anı beklemek zorundaydı. Ondan sonra bıçaklarını ve keskilerini bileyip çalışmaya başlayabilir ve gövdelerde var olanı açığa çıkarabilirdi. Ama bu üç ulu ağaç sessiz kalmıştı. Bazen kabuğun altında saklı olana dair bir görüntü yakalar gibi olduğunu düşünürdü. Ama sonra duraksardı, görüntüden emin olamazdı. Daha derinlere bakması gerekirdi. Bir gece yalnız köpeklerle ilgili bir düş görmüş ve ormana geldiğinde çam ağaçlarında hayvanlar olduğunu fark etmişti. Tam olarak köpek değil de köpekle kurt ya da vaşak arısı hayvanlardı. Oymaya koyulmuştu, artık kuşkusu yoktu ve şimdi de üç hayvan oradaydı. Her biri hem köpek hem de kediydi ve o koca gövdelere tırmanıyormuş gibi görünüyorlardı. Sanki kendi kendilerinin içinden çıkıyormuş gibiydiler. Lewis hayvanları daha önce hiç görmemişti. Kızının onlara bakışını, öykülerini anlamaya çalışmasını seyretti. Onun heykelleri görüntü değildi, hikayeydi. Fısıldayan, bağıran ve insanı dinlemeye mecbur eden seslerdi. Onun galerisiyle Lewis'in arkeolojik kazılarının kökeni aynıydı. Kaybolup gitmiş seslerdi ve ortaya yayılan sessizliği tercüme eden Lewis olurdu. Arthur bir keresinde sessizlik en güzel sestir demişti. Lewis bu sözleri asla unutmuyordu. Şu senin köpek kedilerinin veya kedi köpeklerinin isimleri var mı?
Tatmin oldum, tek isim seninki.
Ormanın daha derinlerine daldılar, patikalar kesişiyor, kuşlar havalanıp uzaklaşıyordu. Aniden, Arthur'un niyeti bu değildi, kendilerini Heidi'nin yüzünü oyduğu boşlukta buldular. Hüzün yine bütün ağırlığıyla üstüne çökmüştü. Her yıl onun yüzünü yeniden oyar ve hüzün tazelenirdi. Heidi'nin yüzü giderek çok daha uçucu, ele geçmez bir hal alırdı. Keder de sanki keskiyi ağaçla birlikte kendi bedenine saplıyormuş gibi giderek daha derinlere nüfuz ederdi. Louis parmak uçlarıyla annesinin yüzünü okşadı. Heidi Arthur'un karısı, Louis'in annesi. Louis nemli ağacı okşamaya devam etti. Kaşlarının üstünde donan reçine yüzünden Heidi'nin suratında bir yara izi varmış gibiydi. Arthur Louis'in konuşmasını istediğini biliyordu. Heidi hakkında söylenmeyen çok şey vardı. Onca yıldır hep kedi adımlarıyla birbirlerinin etrafında dolanıp durmuşlar ve Arthur kızına annesi hakkında bildiklerini veya en azından kuşkulandıklarını anlatmayı becerememişti. Heidi öleli 47 yıl olmuştu. O sırada Louis 6 yaşındaydı ve Arthur dağların eteklerinde tomruk işiyle uğraşıyordu. Heidi'nin ne düşündüğünü kimse bilemezdi ama en sevdiği şeyi yapmaya, yani kaymaya giderken komşusu Ruta o gece kızına bakıp bakamayacağına sorduğunda ölmek üzere olduğunu bilmediği kesindi. Havanın -19 derece olduğu gerçeği onu endişelendirmemişti. Ruta Undertian diye bilinen küçük dağ gülüne gideceğini söylemeden kızağına atlayıp yola koyulmuştu. Ondan sonra olanlar sadece tahmin edilebilirdi. Kızağıyla göle varınca patenlerini bağlamış ve kara buzun üstüne çıkmıştı. Ay hemen hemen dolunaydı, yoksa kaymak için çok karanlık olurdu. Karanlığın içinde bir yerlerde düşmüş ve bacağını kırmıştı. İki gün sonra onu bulduklarında ana rahmindeki gibi büzülmüş durumdaydı. Patenlerinin keskin bıçakları ayağında garip pençeler gibi duruyordu ve yanağını buzdan ayırabilmek için epey uğraşmaları gerekmişti. Cevaplanmayan pek çok soru vardı. Yardım istemiş miydi? Ne diye seslenmişti? Kime seslenmişti? Acaba bir tanrıya mı başvurmuştu, yoksa donarak öleceğini anlamış mıydı? Undertyarn'a gittiğini söylemediği için bizzat kendisinden başka kimse suçlanamazdı. Yöre halkı Wentzjön Gölü'nün etrafını araştırmıştı ama yazın yüzmeye gittiği dağ gölü ancak Arthur'la temas kurulduktan ve o eve döndükten sonra akla gelmişti. Louis çocukken Arthur onu bu olayın dehşetinden koruyabilmek için her şeyi yapmıştı. Köydeki herkesle yardımcı olmak için üstüne düşeni yapmıştı ama kederi dağıtmayı kimse başaramamıştı. Bu sanki duman gibi sonbaharda barınak arayan minik bir fare gibiydi. Ne kadar iyi korunmuş olursa olsun her yere sızabiliyordu. Keder tıpkı fareler gibiydi. Daima içeri sızmanın bir yolunu buluyordu. Bir yıl boyunca Louis her gece Arthur'un yatağında yatmıştı. Karanlıkta ancak böyle başa çıkabiliyordu. Heidi'nin fotoğraflarına bakmışlar, masada ona bir yer ayırmışlar ve yemeğe sadece ikisi otursa da daima bir üçlü olacaklarına yemin etmişlerdi. Arthur Heidi gibi yemek yapmayı öğrenmeye çalışmıştı. Bunu asla başaramamıştı. Ama çok küçük olduğu halde Louis onun kendisi için yapmaya çalıştığı şeyi anlamıştı. Sonraki yıllarda birlikte büyümüşlerdi. Arthur odunculuğa devam etmiş, kendilerine kalan küçücük vakitleri de heykellerine adamıştı. Deli olduğunu ve küçük bir kıza bakmaya uygun olmadığını düşünenler vardı. Fakat kibar biri olduğu, asla dövüşmediği ve küfür etmediği için kızını elinden almamışlardı. Fakat şimdi Heidi, Alman, yine yanlarındaydı. Ve Henrik, yani Heidi'nin hiç görmediği torun da ölüp gitmişti. Bir ölüm diğerine bağlanıyordu. Bunun bir yararı oluyor muydu? Başka bir şeyin içinde yapılanı görmek umuduyla, tek bir siyah aynaya bakmakla herhangi bir şey daha katlanılır bir hal alıyor muydu? Ölüm karanlıktı, orada bulunacak hiçbir ışık yoktu. Ölüm tavan arası ve bodrumdu, fare ve toprak kokuyordu, çürümüşlük ve yalnızlık kokuyordu. Louis sabah ayazında ürpererek aslında onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum dedi. Arthur bir tür peri masalıydı dedi. Kader yoluma çıkarmıştı onu.
Amerika ile ilgili bir şey değil miydi? Tam olarak hiç anlayamadığım bir şey, bana hiç anlatmadığım bir şey.
Patika boyunca yürümeye başladılar. Ağaç gövdelerine oyulmuş yüzler de onları izliyordu. Arthur konuşmaya başladı ve kendini baba olarak değil, Arthur olarak aktarmaya çalıştı. O anda bir anlatıcıydı ve hikayeyi elinden geldiğince aslına uygun olarak anlatmaya çalışıyordu. Eğer bir an için Louis'in dikkatini Henrik'ten başka yöne çekebilirse bu çabasına değmiş olacaktı. Haydi Herye Dağlı'na savaştan sonra 1946 veya 1947'de gelmişti. Herkes onu daha büyük sanıyordu ama aslında 17 yaşındaydı. Kış sezonu için Wemdas Kalet Dağ Oteli'nde iş bulmuştu. Kat görevlisi olarak odaları temizliyor, çarşafları değiştiriyordu. Arthur işi gereği otele odun getirirken tanımıştı onu. Tuhaf İsveç aksanı ilgisini çekmişti ve kız daha 18'inde olduğu halde 1948'de evlenmişlerdi. Alman vatandaşı olduğu ve Almanya'nın nasıl bir siyasi durumu içinde olduğunu kimse bilmediği için bir sürü bürokratik işlem gerekmişti. Sahiden bir Almanya var mıydı? Yoksa bu bombardıman ve yangınlarla mahvolmuş, işgal altındaki ıssız bir ülke miydi? Fakat Heidi Nazi terörüne hiç karışmamıştı. Aksine kendisi de bir kurbandı. Ailesi hakkında tek söylediği annesinin de İsveçli, adının ise Sara Frederica ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika'ya göç etmiş olduğuydu. Amerika'ya kızı Laura ile birlikte gitmiş ve çok zor koşullarda yaşamak zorunda kalmıştı. 1920'lerin sonlarında Chicago'nun varışlarında yaşıyorlardı ve Laura Alman kökenli bir sığır tüccarıyla tanışıp onunla birlikte Avrupa'ya dönmüştü. Evlenmiş ve 1930'da Laura'nın çok genç yaşta doğurduğu kızları Heidi'nin doğumunu kutlamışlardı. Heidi'nin annesiyle babası savaş sırasında yaşanan bombardımanda ölmüş ve Heidi savaş bitene kadar orada burada kaçak olarak yaşamıştı. Savaşa girmemiş olan İsveç'e göç etmesi ise tamamen tesadüftü. Galiba Amerika'ya göç eden İsveçli bir kız vardı. Sonra da torun çemberi kapatmadan önce kızı Almanya'ya mı göç ediyordu? Peki İsveç'e dönen kimdi? Geçmişinin o kadar değişik olmadığını düşünürdü.
Anneannesi nereliydi, onu hiç görmüş müydü?
Bilmiyorum ama hep denizden ve bir yerlerdeki bir adadan, takım adalardan söz ederdi. Anneannesinin İsveç'i terk etmesinin karmaşık bir sebebi olduğundan emindi.
Hala Amerika'da yaşayan akrabaları yok mudur?
Heidi'de ne kimlik ne de adres vardı. Savaştan kurtulduğunu söylerdi hep. Başka da bir şey yoktu. Ne eşyası ne de anısı. Bütün geçmişi bombalarla yok edilmiş ve alevler tarafından yutulup gitmişti. Ağaçlık alana dönmüşlerdi.
Henrik'in yüzünü de yapacak mısın?
Bu düşünce her ikisinin de ağlamasına sebep oldu. Arabada sessizce oturdular. Louis kolunu tuttuğunda Arthur arabayı çalıştırmak üzereydi.
Neler olduğu hakkında bir fikrin var mı? Kendini öldürmüş olamaz.
Belki de hastaydı, çok tehlikeli yerlere gidip geliyordu.
Buna inanmıyorum, yerine oturmayan bir şeyler var.
Ormandan geçerek eve doğru yola koyuldular. Sis kalkmıştı, berrak, güneşli bir sonbahar günüydü. Arthur vazgeçmeyi kabullenmeyerek kararlılıkla Aaron'a ulaşmak üzere telefonun başına oturduğunda Louis itiraz etmedi. Tıpkı yaşlı av köpeklerine benziyor diye düşündü. Hayatından gelip geçen, ormanda avlanan, yaşlanan ve sonra da ölen bütün o Norveç tazıları gibiydi. Şimdi kendisi av köpeğine dönüşmüştü. Çenesi ve yanakları karmakarışık tüylerle kaplıydı. Saat farkları ve mesai saatleri yüzünden Canberra'daki İsveç elçiliğine ulaşmak 24 saat sürdü. İnanılmaz sayıda üyesi olduğu anlaşılan İsveçli Avustralyalılar topluluğundan resmi bir görevliye ulaşmak için de sayısız telefon açıldı. Ama Aaron Cantor'dan hiçbir iz yoktu. Ne elçilikte kaydı vardı ne de topluluğun bir üyesiydi. Avustralya'da yaşayan her İsveçliyi tanımakla ünlü Karl Hakan Bessner adındaki yaşlı bahçıvan bile onun hakkında bir şey öğrenemedi. Baba kız ilan vermek veya onu bulması için birini tutmak fikrini tartıştılar. Ama Louis Aron'un canı isterse bulunmamak gibi bir yeteneği olduğunu söyledi. Kendi kendinin gölgesi haline gelip peşine düşecek insanı atlatabilirdi. Aron'u bulamayacaklardı. Belki de Louis'in arzusu da buydu. Öz oğlunu gömme hakkını ondan çalmak mı istiyordu? Kendisine verdiği onca acının intikamını almak için. Arthur bu soruyu bütün açıklığıyla sordu ve Louis de gerçeği söyledi. Bilmiyordu. O günlerin büyük çoğunluğunu ağlayarak geçirdi. Arthur da sessizce mutfak masasında oturuyordu. Louis'i teselli etmek için yapabileceği bir şey yoktu. Tek verebildiği sessizlikti. Ama sessizlik soğuktu, yalnızca Louis'in çaresizliğini arttırmaya yarıyordu. Bir gece babasının odasına gitti ve Heidi'nin ölümünden sonra yıllarca yapmış olduğu gibi yatakta yanına kıvrıldı. Başını onun koluna koyup kıpırdamadan yattı. İkisi de ne uyudu ne de konuştu. Uykusuzluk bekleyişin sona ermesini beklemek gibiydi. Ama şafak söktüğünde Louis daha fazla böyle duramayacağını fark etti. Sonunda imkansızlığı ortaya çıksa bile biricik evladını hangi karanlık güçlerin elinden aldığını anlamaya çalışmak zorundaydı. Erkenden kalkmış mutfak masasında oturuyorlardı. Pencereden sonbahar yağmurunu izliyordu. Üvezler parlak kırmızı renkteydi. O sabah Stockholm'e dönmek istediği için babasından arabasını istedi. Babası endişeli görünüyordu ama Louis onu yatıştırdı. Aşırı hız yapmayacak ya da arabayı uçurumdan aşağı sürmeyecekti. Başka ölen olmayacaktı. Ama Henrik'in evine gitmek zorundaydı. Onun geride bir ipucu bıraktığından emindi. Mektup yoktu. Ama Henrik asla mektup yazmazdı zaten. Ancak Louis'in çözebileceği başka tür ipuçları bırakmış olmalıydı. ''Başka seçeneğim yok.'' dedi. ''Bunu yapmak zorundayım. Daha sonra buraya geri döneceğim.'' Arthur söylemek zorunda olduğu şeyi çekinerek söyledi. ''Cenaze töreni için ne yapmayı düşünüyorsun?'' ''Burada yapılmalı. Başka nereye defnedilebilir ki? Ama o iş biraz bekleyebilir.'' Bir saat sonra yola çıktı. Babasının arabasında ağır işler, avcılık, yağ ve alet edevat kokusu vardı. Bagajda hala yırtık pırtık bir köpek battaniyesi duruyordu. Bitmek bilmez ormanlardan ağır ağır geçerken Dalarna sınırı yakınlarında bir geyik gördüğünü zannetti. Stockholm'e vardığında akşam üzeri olmak üzereydi. Soğuk kaygan yollardan dikkatini arabaya vermeye çalışarak ve kendi kendine bunu Henrik'e borçlu olduğunu söyleyerek geçti. Hayatta kalmalıydı. Gerçekte ne olup bittiğini ondan başka kimse bulup çıkaramazdı. Henrik'in ölümü onun yaşamasını zorunlu kılmıştı. Slusen'de gereksiz yere pahalı bir otelde oda tuttu. Arabayı bir yeraltı otoparkına bıraktı ve karanlık çökerken Tavast Gatan'a döndü. İhtiyacı olan gücü toplamak için Atina havaalanında almış olduğu viskiyi açtı. Aron gibi diye düşündü. O şişeden içtiği zaman çok kızardım. Şimdi aynı şeyi ben yapıyorum. Kapıyı açtı. Polis mühürlememişti. Paspasın üstünde bir takım postalar vardı ama hiçbiri mektup değildi. Sadece Wilgot diye birinden büyük bir heyecanla İrlanda'nın taş duvarlarını anlatan bir kartpostal gelmişti. Karttaki manzara yeşil denize doğru uzanan yeşil bir tepeyi gösteriyordu. Ama işin tuhafı ortada hiç taş duvar yoktu. Koridorda bir süre kıpırdamadan durup paniğini ve koşup kaçma arzusunu bastırana kadar nefesini tuttu. Sonra paltosunu astı ve ayakkabılarını çıkardı, evde yavaş yavaş ilerledi. Yatakta çarşaf veya örtü yoktu. Koridora dönünce telefonun yanındaki tabureye oturdu. Telesekreterin ışığı yanıp sönüyordu. Dinleme tuşuna bastı. İlk mesaj, Henrik'e Etnografya Müzesi'nde sergilenen Peru mumyalarını görmek için vakti olup olmadığını soran Hans adında birindendi. Sonra bir klik sesi daha arayan mesaj bırakmamıştı. Bant dönmeye devam etti. Bu sefer de Mitsos'un evinden arayan kendi sesini duydu. Gerçekleştiremedikleri buluşma yüzünden ne kadar da heyecanlı konuşmuştu. Sonra yine onun mesajı vardı. Bu kez Wisby'den aramıştı. Tekrar tuşuna basıp mesajları bir kez daha dinledi. Önce Hans, sonra bilinmeyen kişi ve kendisi. Telefonun yanında oturmaya devam etti. Artık ışık yanıp sönmüyordu. Ama Louis içinde tıpkı telesekreterinki gibi yanıp sönen bir uyarı ışığı hissetti. Sanki içinden bir mesaj almıştı. Nefesini tutup düşüncelerini ayrıştırmaya çalıştı. Birinin telefon edip solukları duyulduğu halde mesaj bırakmaması her zaman olan şeylerdendi. Arada kendi de yapardı, hiç kuşkusuz Henrik de yapmıştı. Ama onu rahatsız eden şey kendi mesajlarıydı. Acaba Henrik onları hiç dinlemiş miydi? Aniden emin oldu. Hiç dinlememişti. Çalan telefonun sesi evde yankılanmış ama açan olmamıştı. Korktuğunu hissetti ama bir ipucu bulabilmesi için güçlü olması gerekiyordu. Henrik ona bir ipucu bırakmış olmalıydı. Henrik'in çalışma odası olarak kullandığı odaya gitti. Burada müzik seti ve televizyon da vardı. Odanın ortasında durup ağır ağır etrafına bakındı. Hiçbir eksik yok gibiydi. Fazla düzenli diye düşündü. Henrik derli toplu biri değildi. Arada bir makul bir düzen ve aşırı titizlik konusunda tartıştıkları oluyordu. Evi bir daha dolaştı. Polis temizlik yapmış mıydı? Bunu bilmesi lazımdı. Göran Wrath'ı aradı. Adamın meşgul olduğunu anlayınca sadece evi temizleyip temizlemediklerini sordu. Wrath, böyle bir şey yapmayız dedi. Tabii bir şeyi bozarsak eski haline getirmeye çalışırız. Yataktaki örtüler alınmış. Bizimkilerden birinin yaptığını zannetmiyorum. Herhangi bir suç işlendiğine dair gösterge olmadığına göre oradan bir şey almamız için de bir sebep yok. Wrath kısa kesmek zorunda olduğu için özür diledi ve Louise'e ertesi gün arayabileceğini söyledi. Louise yine odanın ortasında durup bir kez daha etrafa bakındı. Sonra banyodaki çamaşır sepetini kontrol etti. Orada da yatak takımı yoktu. Sadece bir pijama vardı. Daireyi sistematik bir şekilde aradı ama kirli çarşafların izine rastlamadı. Henrik'in kanepesine oturup odaya farklı bir açıdan baktı. Her şeyin bu kadar derli toplu görünmesinde garip bir şey vardı. Özellikle vurguladığı belirli bir nokta yoktu. Mutfağa gidip buzdolabını açtı. Hemen hemen boştu. Ama bu zaten beklediği bir şeydi. Bu sefer Henrik'in masasına yöneldi. Bütün çekmeceleri açtı. Kağıtlar, fotoğraflar, eski uçuş kartları, rastgele birini aldı. 12 Ağustos 1999'da Henrik Qantas'la Singapur'a uçmuştu. Koltuk numarası 37G'ydi. Kartın arkasına bir not almıştı. NB, telefon. Hepsi buydu. Dikkatli bir şekilde oğlunun hayatının bilmediği kısımlarını öğrenmeye devam etti. Üzerinde çölde kaktüs resmi bulunan mousepad'i kaldırdı. Altında bir mektup duruyordu. Mektubun Aaron'dan gelmiş olduğunu hemen anladı. Her zaman aceleyle çiziktirdiği büyük el yazısını tanımıştı. Mektubu okumadan önce duraksadı. İkisinin arasında ne tür bir ilişki olduğunu bilmeyi gerçekten istiyor muydu? Zarfı alıp arkasını çevirdi. Ne olduğu belirsiz bir adres olabilecek bir yazı gördü. Mutfak penceresinin önüne gidip hiçbir zaman yürekli davranmayan, hayatın gerçeklerini ve ona attığı her şeyi katı bir üst dudakla karşılayan Aaron'un nasıl bir tepki vereceğini hayal etmeye çalıştı. ''Bana ihtiyacım var.'' diye düşündü. ''Tıpkı Henrik'le benim sana ihtiyacımız olduğu gibi. Ama seni aradığımızda hiç bulamadık, en azından ben bulamadım.'' Masaya dönüp mektuba baktı, okumadan cebine soktu. Masanın altındaki bir kutuda Henrik'in günlüklerini buldu. Yaptıklarını kağıda döktüğünü biliyordu. Ama günlüklerde oğlu hakkında hiç kuşkulanmadığı şeyler bulmak istemiyordu. Bunları sonraya saklayacaktı. Ayrıca üzerlerindeki yazıya göre bilgisayarının ana sürücüsünden bazı kayıtları içeren birkaç CD buldu. Aradı ama bir bilgisayar bulamadı. CD'leri çantasına yerleştirdi. 2004 yılına ait günlüğü alıp en son kayıtlara baktı. Kendisinin Yunanistan'dan ayrılışının 2 gün öncesine aitti. 13 Eylül Pazartesi. Anlamaya çalış. Hepsi buydu. Neyi anlayacaktı? Önceki kayıtlara baktı ama son birkaç ayda fazla giriş olmamıştı. Gelecekteki günlere, Henrik'in asla göremeyeceği günlere göz gezdirdi. Sadece bir not buldu. 10 Ekim, B'ye. Seni bulamıyorum diye düşündü. Bana bıraktığın ipuçlarını hala çözemedim. Bu evde neler oldu senin içinde? Sonra şimşek çaktı. Henrik'in cesedi çıkarıldıktan sonra eve biri girmişti. Tıpkı kendisi gibi burada bulunmuş olan biri vardı. İzini sürmekte güçlük çektiği Henrik'in hareketleri değil de başka birinin bıraktığı izlere gömülmüştü. Pusula dönüp duruyordu. Masayı, tüm çekmecelerini ve rafları sistematik bir şekilde araştırdı. Tek bulduğu Aaron'un mektubuydu. Birden kendini çok yorgun hissetti. Mutlaka bir ipucu bırakmış olmalı. O his yine yakasına yapışıyordu. Eve başka biri daha girmişti. Ama kim ortalığı toplar ve yatak takımlarını alıp giderdi? Eksik başka bir şey. Onun tanımlayamadığı bir şey daha olmalıydı. Ama yatak takımları niye gitmişti? Kim almıştı? Gardıropları karıştırmaya başladı. Bir tanesinde eski bir kemerle bağlanmış bir tomar kalın dosya buldu. Henrik kapağı Çin'i mürekkebiyle JFK yazmıştı. Dosyaları çıkarıp masanın üstüne tek tek yaydı. İlki bilgisayar çıktıları ve fotokopilerle doluydu. Metin İngilizceydi. Konusu Louis'e şaşırtmıştı. Amerikan Başkanı John F. Kennedy'nin beyni hakkındaydı. Okudukça kaşları daha da çatıldı ve yeni baştan daha dikkatli okumaya başladı. Birkaç saat sonra sonuncu dosyayı da okuyup bitirdiğinde artık emin olmuştu. Henrik doğal nedenlerle ölmemişti. Bu felakete bazı dış etkenler sebep olmuştu. Pencerenin önünde durup karanlık yola, gölgelere baktı. Oradaki biri ya da bir şey oğlumu öldürdü. Çok kısa bir an için karanlıkta gizlenen birini görür gibi oldu. Sonra her şey yine hareketsiz kaldı. Evden ayrılıp otele döndüğünde gece yarısıydı. Sürekli dönüp arkasına bakıyordu. Ama peşinde kimse yoktu. 4. ayrımın sonu. Sayfa 50.